Ayrım 8.
Örneğin aslan acıkınca koyunları ve kendini tutamayıp çobana da yemiştir. Hemen bütün hayvanlar bunun günah sayılamayacağını aslana bildirir. Sonra kaplanlar, ayılar kendi günahlarını açıklarlar. En sona merkep kalır. O da acıkınca bir tapınağın bahçesindeki otları yemiştir. Heyet en büyük günahkar olarak merkebi mahkum eder. Tanrılara kurban edilmesi gereken o olacaktır. La Fontaine bu masaldan insanlar dünyasında da mahkemelerin en güçlü suçluyu serbest bırakıp en zayıfı mahkum ettiği sonucunu çıkarır. Veba, merkez sermayesinin karlılığındaki düşüştür. Vebanın nedenlerini ve giderilme yollarını belirleyen aslan ABD, ona yağ çekenler de hışmından çekinen geri kalan ülkelerdir. Tanrıları kurban edilen merkep ise çevredir. Çevrede borç stoğu artarken gözlenen fakirleşmeye karşılık merkezin zenginleşmeyi sürdürmesi ve vebadan kurtulmaya şimdilik çok etkili bir çözüm bulunduğunun en çarpıcı göstergesidir. 1. Merkezde bölgeselleşme ve nüfuz alanları paylaşımı. 1950'li yıllarda 6 Batı Avrupa ülkesi aralarında bir gümrük birliği kurmak üzere Roma Anlaşması'nı imzaladıklarında 1957 hiç kimse bundan ABD kadar memnun olmamıştı. Bir yandan Batı bloğunun temel direği olan Batı Avrupa, başta Fransa ve Almanya hem savaş yaralarını saracak hem de bir daha aralarında anlaşmazlık çekişme sorunları yaratmayacaktı. Böylece Sovyet tehdidine karşı güçlü bir duvar oluşturacaktı. Öte yandan savaş sonrasında çok uluslu şirketleriyle dünyaya yayılan ABD'nin ekonomik gücü, ortak pazar alanında gümrük duvarlarını aşıp güvenli bir pazara ulaşabilecekti. J.J. Servan Schreiber gibi Avrupalılar, Amerikan sermayesinin istilasına uğrayan ortak pazarın nereye gittiğini sorgulasa da bu Avrupa hükümetlerinin de işine geliyordu. Çünkü sermaye kıtlığı ve teknoloji geriliği çeken Avrupa'da mal kıtlığının aşılmasına katkı yapıyordu. Ancak 1980'li yılların ortasına gelindiğinde daha önce incelenen nedenlerle ABD-AB ve ABD-Japonya çekişmesi doruk noktasına varmıştı. 1980'li yılların ikinci yarısıyla 1990'lı yılların ikinci yarısı arasındaki 10 yıl adeta iki farklı süreci iç içe geçirdi. Bir yandan ABD-AB'nin yolunu izleyerek kendisi Kuzey Amerika'da Kanada ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasıyla NAFTA bölgeselleşme sürecini başlattı. Bir yandan da bölgesel blokların kendi işlerinde kapalı kalelere dönmemesi, bölgesel anlaşmalar çerçevesinde çözülemeyen sorunların uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kendi isteğine uygun biçimde bir çözüme ulaşması için GATT Uruguay Round görüşmelerini başlattı. 1986. 1980'li yılların ikinci yarısında 1984-90 merkezin 3 ayda gelişmeyi sürdürmüş olsa da ABD diğerlerinden geri kalmıştı ve sermayesine yeni olanakların açılması gerekiyordu. 1. Bölgesel anlaşmalar. 1990'lı yılların başında merkez yoğunlaşan durgunlukta koşut biçimde hem aralarındaki kozları paylaşacak hem sermayenin kar haddini artıracak hem de çevreyi kendisinin istediği biçimde kalıplaştıracak bir dizi kuruma son şeklini veriyordu. Başta kendi bölgelerinde bütünleşme hareketinin ivme kazanması geldi. Bunların birçoğu durgunluğun iyice yoğunlaştığı 1990-92'yi izleyerek 1993 yılında yürürlüğe girdi. Gelişme düzeyi ve kültür farklarından ötürü uzun tartışmaları yol açan Meksika'nın NAFTA'ya üyeliği 1993 sonunda onaylandı ve NAFTA şimdilik ABD, Kanada ve Meksika'yı serbest ticaret ve sermaye hareketleri çerçevesine toplayan bir anlaşma oldu. Gelecekte Latin Amerika'nın onaylanabilecek ülkelerinin de katılması söz konusu. 1 Kasım 1993'te Maastricht Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle Avrupa topluluğu AT, Avrupa Birliği'ne AB dönüştü. Böylece parasal birlikten siyasal birliğe giden yol hukuk düzeyinde açılmış oldu. AB kendi içinde bütünleşmeyi derinleştirirken genişlemeyi de gündemine aldı. Aralık 1993'te GATT çerçevesinde yürütülen Uruguay Round görüşmeleri 7 yıl gibi bir süre tartışmalı çekişmeli anlaşmazlıklardan sonra sonuca bağlanıp anlaşma imzalandı. Temelde merkezin 3 ayağının çıkarını aşağı yukarı eşit biçimde koruyan, büyük ölçüde çevre için yeni yükler, maliyetler getiren yeni GATT anlaşması, soğuk savaşı kazanan merkezin birileri karşısında neredeyse eşit konumda olduğunu onayladı. GATT anlaşması imzalanmazdan kısa bir süre önce ABD Uzak Doğu'nun dinamik APEC, Asya Pasifik İşbirliği ülkelerini NAFTA üyeleriyle San Francisco'da Aralık 1993'te bir araya getirdi. Böylece NAFTA dünyanın en hızlı büyüyen 21. yüzyılın dünyasında ağırlık merkezi olması beklenen bir bölgeyi Batı Avrupa'ya yerlediğini gösteriyor. Dünya ekonomisinde ağırlığını Atlantik kıyılarından Pasifik kıyılarına kaydığını işaret ediyordu. İleride Latin Amerika'dan yeni katılımları olması yakın bir olasılık. Nitekim Mercosur, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay görüşmeler 1996'da başlamış bulunuyordu. AT12 ile EFTA arasında imzalanan Avrupa Ekonomik Alanı AEA anlaşması 1992'de yürürlüğe girdi. Aynı zamanda EFTA üyelerinin bir kısmı başta Avusturya, İsveç, Finlandiya ve Norveç olmak üzere tam üyelik için başvuru yaptı. Norveç dışındakilerin tam üye olarak katılmasıyla 1990'lı yılların ikinci yarısında AT12 AB15 olmuştu artık. Ancak AB2000'in başında 6 yeni üyenin Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovenya, Kıbrıs katılmasıyla para birliğine geçerken 21 üye olmaya hazırlanıyor. Böylece NAFTA'nın genişleme eğilimine karşılık verilirken Rusya'nın da Doğu Avrupa'ya tekrar egemen olabilme hayalleri ilelebet sona erdirilmiş oluyor. AB'nin yeni bir projesi de 2010 yılına kadar 12 Akdeniz ülkesini Türkiye ve İsrail dahil bir serbest ticaret alanıyla kendisine bağlamak. 2. Nüfus alanları paylaşımı. Euromed süreci diye anılan Akdeniz AB Serbest Ticaret Alanı projesi, 1995'ten itibaren tekil ülkelerle AB15 arasında imzalanan anlaşmalarla hayata geçmeye başladı. İsrail ve Türkiye ile imzalanan sırasıyla Serbest Ticaret ve Gümrük Birliği son aşaması anlaşmalarını 1995, Fas ve Tunus 1996 ile yapılan anlaşmaları izledi. ABD APEC yoluyla Güneydoğu ve Uzakdoğu bölgesindeki dinamik ülkeleri çevresinde toplarken bu kez AB 1996 başında bu bölgeye el attı. AB15 ile ASEAN'ın 7 üyesi artı Japonya, Güney Kore ve Çin, Bangkok'ta bir zirve toplantısında buluştular. Bu toplantı ABD önderliğindeki yeni dünya ekonomik düzenine çok açıkça olamasa da ara sıra su yüzüne çıkan muhalefet akım mensuplarını bir araya getiriyordu. Bir yandan da AB'nin bu kadar önemli doğal kaynaklarıyla, başta petrol ve doğalgaz, böylesine dinamik gelişmesi olan ülkeleri Endonezya, Tayland, Malezya, Singapur, kapsayan ve yabancı sermaye yatırımlarına göreli güvenli ev sahipliği yapıp ucuz ve beceri düzeyi yüksek iş gücü sunan bir bölgeyi ABD'ye terk edemeyeceğini gösteriyordu. Ancak bu bölgenin çok önemli bir gerçeği muazzam ABD askeri varlığı. Bu varlık bölgenin her tarafına yayılmış durumda. Başta kendi sermayesini koruma amacı bölgedeki çıkarlarını bekçilik edebiliyor. Oysa AB bu olanaktan tümüyle yoksun. Japonya ise aslında ne ABD'yi ne AB'yi bu bölgede ister. Çünkü bölgede en büyük sermaye yatırımcısı kendisi. Ne var ki devleşen Çin askeri gücüne karşı ABD ile iyi geçinmek, yeni ekonomik düzene karşı da AB ile işbirliği yapmak zorunda. AB'nin Euromed süreci karşısında ABD'nin Orta Doğu atılımı var. AB bu kararı 1995 sonbaharında Barcelona konferansında aldı. Böylece çoğu Fransa ve İngiltere'nin eski sömürgeleri olan 1960'lı yıllardan beri de birçok tavizli ticaret anlaşmalarıyla kendi çevresinde yer alan ülkeleri daha sağlam ilişkilerle kendi sermayesine güvenilir yatırım alanı olarak bağlamak, bir yandan da kendi topraklarına bu bölgeden işçi göçünü önlemek istiyordu. Tabii AB'nin iki baş patronu Almanya ile Fransa arasında nüfus alanı paylaşımı dengesini korumakta öncelikli bir konu. Almanya, Doğu Avrupa'da sermayesini hayat sahası açarken Fransa Akdeniz'e uzanacak. Buna ABD'nin Orta Doğu üzerinde yoğunlaşan ve açıkça İsrail petrol ikili ayağı üzerinde duran Amman konferansı izledi. ABD serbest ticaret değil de Orta Doğu ülkeleri arasında ortak altyapı yatırımlarıyla yürütülecek yoğun işbirliği istiyordu. Bu bölgenin en güçlü iki ülkesi İsrail ve Türkiye, ABD'nin askeri ve politik yörüngesinde yer alırken AB'nin de ekonomi düzlemindeki çevresinde yer almakta. Arap ülkeleri ise Arap bütünleşmesini gerçekleştirme çabasında. Nüfus bölgesi kurma yolundaki bir diğer mücadele alanı Rusya, Kafkasya, Orta Asya'da yer alıyor. Aslında Rusya eski SSCB topraklarını kapsayan BDT alanını kimseyle paylaşmak niyetinde değil. Ama şimdilik bunu gerçekleştirmeye gücü yetmiyor. Bölgenin petrol, doğalgaz ve diğer doğal kaynakları çok zengin. Mücadelenin bir boyutu ABD ile Rusya arasında. 19. yüzyılda İngiltere ile Rusya arasında oynanan büyük oyun bugün ABD ile Rusya arasında oynanmakta. Rusya'yı G7 grubuna artı olarak içeren, NATO ile barış ilişkisini kuran, IMF'nin büyük desteğini sağlayan ABD, diğer yandan şirketlerinin petrol doğalgaz alanında üstünlüğünü sağladı. Bu alanı sıçramak isteyen ABD ve AB kaynaklı sermaye, kısmen Rusya'yı, Moskova başta, fakat daha çok Türkiye'yi İstanbul merkez üssü olarak seçti. Çoğu zaman Türk şirketleriyle birlikte, bazen de sadece belirli yönetim faaliyetlerini İstanbul'da yoğunlaştırarak bu işi yürütmekti. ABD şirketleri burada da başı çekiyor. Bölgeselleşme sürecinin yarattığı karşılıklı mücadelede en güç durumda kalan şimdilik Japonya. Oysa eşitler arasında birinci olmayı ABD garantiliyor gibi gözükmekte. Geçmişte kendi batı bloğunda NATO yoluyla egemen olan ABD, yeni dünyada ticari gücüne Latin Amerika'yı, Uzak Doğu, Güneydoğu'ya Asya'yı katarak dev boyuttaki 2,5 milyarın üzerinde nüfus, 15 trilyon doların üzerinde GSMH bir alanı denetleyebilecek. Japonya ile Çin'in buna tepkisinin ne olacağını öngörmek ise şu anda kolay değil. Ama görünüşe göre devleşen Çin karşısında Japonya'nın ABD ile işbirliğini sürdürmek dışında bir seçeneği yok gibi. 18 üyeli APEC, NAFTA dışında Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkeleri, geniş alanlı Çin'i, Malezya, Şili, Güney Kore gibi üst orta gelirli ülkeleri ve Güneydoğu Asya'nın Endonezya, Filipinler, Tayland, Brunei gibi bir dizi dinamik doğal kaynakları zengin ülkesini kapsamaktı. ABD'nin GSMH'si tek başına bu bloğun GSMH'sinin yarısını oluşturmaktı. Günümüzde ABD-Japonya, ABD-Çin, ABD-AB arasında örtülü biçimde yürüyen ılımlı bir ticari çatışmanın gelecekte bölgeler arası ya da nüfuz bölgeleri üzerinde açık ticari savaşı dönüşüp dönüşmeyeceğini öngörebilmek gerçekten zor. Ama bölgelerin tümünde sermayenin kar haddinde ciddi artışlara yol açacak bir gelişme olmazsa açık ticari savaşı yaşanmasının daha olası göründüğü kolaylıkla söylenebilir. 3. Bütünleşmede farklar. Merkezin bölgeselleşme sürecinde ortaya çıkan bütünleşme biçimleri arasında büyük farklar var. Maastricht sonrası yeni tanımıyla AB15 bütünleşmenin en yoğun olduğu bölgeselleşme süreci. Parasal ve siyasal bütünleşmeyi hedefleyen AB, Avrupa iş pazarının oluşması önündeki engelleri Avrupa Tek Senedini 1987 yürürlüğe koymak yoluyla kaldırmanın yanı sıra bütünleşmeyi sağlayacak politikalar da ortaya koymuş durumda. Tam üyeler arasında mal, hizmet, iş gücü, sermayenin serbest dolaşımı için 1968'de tamamlanan gümrük birliği yeterli olmadı. Bu nedenle serbest dolaşımı sınırlayan uygulamaların ortadan kaldırılması için yeni önlemler getirildi. Ortak sosyal politika, çevre politikası, dış politika uygulanması hedeflendi. 2000 yılına kadar parasal birlik ve euronun dolanımı bunları tamamlayacak. Artık Avrupa Parlamentosu salt danışmanlık işlevi yapmayacak, bir ölçüde yasama gücü de olan bir kurum konumuna getiriliyor. Avrupa Konseyi'nin kararlarını etkileyebiliyor. 1958'de Roma Anlaşması yürürlüğe girdiğinden bu yana önce gümrük birliği ve onu izleyerek ekonomik bütünleşmenin değişik aşamaları gerçekleştirildi. Bunun son evresi olan parasal ve siyasal birlik 2000 yılına kadar aşamalı olarak devreye girecek. Son zamanlarda güç kazanan eğilim, AB'nin bağımsız devletler topluluğu olarak kalması, bir federasyon içinde devletlerin eritilmemesi yolunda. Bir ara vurgulanan tek federatif devlette bütünleşme, başta İngiltere ile Danimarka'nın karşı çıkması olmak üzere çeşitli nedenlerle geri plana itilmiş bulunuyor. EFTA ve NAFTA gibi anlaşmalar AB'den farklı. Bunlar serbest ticaret ve serbest sermaye hareketlerini kendi aralarında gerçekleştirme amacıyla kurulmuş birlikler. Gümrük birliklerinden farklı olarak dış dünyaya karşı ortak bir gümrük tarifeleri olmadığı gibi, parasal siyasal bütünleşme ya da fakir üyelere mali destek gibi bir hedefleri de yok. Ancak ister AB ister NAFTA olsun, kendi üyeleri lehine hem faktör hareketleri hem de mal hareketlerinde ayrım yapan anlaşmalar. Bu bakımdan üye olmayan ülkelerden gelen mallar ve faktörler aleyhine bir ayrım ortaya çıkarıyorlar, yani ticaret sapmasına yol açıyorlar, diğer ülkeler aleyhine. Bu sapma hem merkezin bölgesel bütünleşme alanlarının birbirleri hem bu alanlar ile dışarıda kalanlar için geçerli. Ama birincilerin her biri kendi aralarında sınırsız ticaret yaparken ikinciler bu geniş alanların tümünden dışlanmış oluyor. Bundan ötürü merkez bölgeselleşme ile kendi içinde kozlarını paylaşırken onun dışında kalan çevre bütün gelişmiş sanayileşmiş zengin ülkeler takımının ticaret ve faktör akımlarında kendisi aleyhine ayrımcılığına tanık oluyor. Rekabet eşitliği sağlama ya da haksız rekabeti önleme gibi merkezin temel savları böylece merkez dışındakiler açısından geçerli olmayan bir sava dönüşüyor. Ve konunun ilginç yanı, merkezin dışında kalan ülkelerin yaptığı bölgesel anlaşmalarda bu niteliğin her zaman olmaması. Günümüzde Uzak Doğu, Güneydoğu Asya bölgesi Japonya etrafında oluşan bir işbirliği temelinde ortaya çıkıyor. Bölgedeki yoğun işbirliğinin kaynağı, bir yen sahasına dönüşen alanda dolaysız Japon yatırımlarının ve Japon ihracatının büyüklüğü. Japon yatırımları bölge ülkelerinde kalkınmayı sağlayıp bir orta sınıfın oluşmasına katkı yaptıkça Japonya'nın bu ülkelere ihracatı artıyor. 1992'de 110 milyar dolar. Aynı zamanda Japon şirketlerinde çalışan işçi sayısı büyüyor. 1992 yılında bölgedeki 9 ülkeye Singapur, Çin, Hong Kong, Tayland, Güney Kore, Tayvan, Malezya, Endonezya, Filipinler, Japon yatırımlarının tutarı 7 milyar dolar, Japon şirketlerinde çalışan işçi sayısı 1 milyon kişi kadardı. Yatırımlarda en büyük payı Endonezya 1.7 milyar dolar ve Çin 1.1 milyar dolar almıştı. İhracatında en büyük pay ise Tayvan 21.1 milyar dolar ve Hong Kong'a 20.7 milyar dolara aitti. Bu yoğun ilişkiler içinde Japon yeni de bölgenin en güçlü parası olarak bir yan sahası yarattı. Bu bölgede her renkten, her din ve dilden insan kendi aralarında ayrım gözetmeksizin işbirliğini gerçekleştirirken dışarıda kalanların aleyhine bir ayrım yapılması söz konusu değil. Ayrıca bölge dünyanın en hızlı gelişme alanına dönüştü. Gerçi 1997 ortasında Tayland'da patlayan mali kriz diğer bazı bölge ülkelerine yayılınca acaba bu işin sonu mu geldi diye soruların ortaya atıldığı da bir gerçek. Buna göre merkezin bir ayağı Avrupa işbirliğini kendi kültürü, etnik kökeni özdeşliği içinde gerçekleştirirken dışarıdakiler aleyhte ekonomik ayrımcılık diğerleri yanında uyguluyor. Rekabet eşitliği derken eşitsizliği yaratıyor. Amacı bu grubun siyasal bütünlük oluşturması. Oysa Uzak Doğu her iki biçimiyle ayrımcılıktan uzak bir işbirliğini gerçekleştiriyor. ABD ise ekonomik çıkarları öne alıp bu sonunculara yaklaşıyor. Etnik kültürel ayrımcılığı ikinci plana itiyor. Bunların siyasal birlik gibi bir hedefi de yok. Sonuçta merkezin içindeki üç bölge birbiriyle hesaplaşırken farklı yöntemler uyguluyor. 2. Çevrenin artan göreli geriliği ve kültürel ayrımcılık. 1. Merkezdeki bir kesitin tanımına göre Batı uygarlığının getirdiği rasyonel düşünce ve akılcı davranış öğelerinden yoksun olan çevre, Uzak Doğu hariç, 1980'li ve 1990'lı yıllarda göreli geriliğinin arttığına tanık oldu. Yeni ekonomik düzenin bu dönemde farkları nasıl derinleştirdiği tablo 3'teki rakamlardan görülebilir. Tablo 3. GOÜ'de K.B. gelir. ABD doları ile yıllık KB reel gelir artış hızı yüzde ve net safi sermaye akımı. Ülke grupları. 1. DGÜ, Çin ve Hindistan dışındaki DGÜ. KB gelir dolar 1979 230-240 1995 DGU 430 Çin ve Hindistan dışındaki DGU 290 KB yıllık gelir artış hızı yüzde 1960-79 DGU 1.6 1.8, 1985-1995, DGU 3.8, Çin ve Hindistan dışındaki DGU eksi 1.4. Özel net safi sermaye girişi, milyon dolar, 1980, DGU 7.368, 4.769, 1995, DGU 53.446, 5.517. 2. OGU KB gelir dolar 1420, 1995 için 2330. Alt OGÜ, TRE, 1995'te 1670, üst OGÜ, TRE, 1995 için 4260. KB yıllık gelir artış hızı yüzde olarak. OGÜ, 1960-79, 3.8. 1985-1995 eksi 0.7 alt OGÜ 1960-79 tire 1985-1995 eksi 1.3 üst OGÜ 1960-1979 tire 1985-1995 0.2 özel net safi sermaye girişi milyon dolar OGÜ 1980 44.334 1995 130.743 alt OGÜ, üst OGÜ için tireler. 3. GÜ, KB gelir dolar 1979, 9.440, 1995, 24.930. KB yıllık gelir artış hızı 1960-1979, 4.0, 1985-95-1.9 özel net safi sermaye girişi ikisi de tire. Kaynak Dünya Bankası yıllık raporları 1981 ve 1997. DGÜ düşük gelirli ülkeler, OGÜ orta gelirli ülkeler, GÜ gelişmiş ülkeler. Çin ve Hindistan dışındaki düşük gelirli ülkeler ve alt orta gelirli ülkeler gibi dünyanın en yoksul toplumlarında kişi başına yıllık ortalama gelir artışı 1960-79 arasında pozitif bir rakamken 1985-95 arasında negatif rakamlara dönüşmüş, sırasıyla -%1.4 ve -%1.3 olmuş. Üst orta gelirli ülkelerde pozitif olsa da %0.2 gibi önemsenmeyecek kadar küçük bir rakam. Kaynağı da aslında Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya, yani geri kalanların durumu da birincilerden hiç farklı değil. Buna karşılık 1960-79 arasındaki kişi başına yıllık gelir artış hızını %4.0 tutturamasalar da yüksek gelirli ülkeler, yani merkez, yeni ekonomik düzenin devreye girdiği 1980-95 arasında bir gelir sınıfı olarak en yüksek oranı tutturabilmiş %1.9. Mutlak rakamların karşılaştırılması yaşanan olayı çok daha çarpıcı biçimde ortaya koymaktı. Çin ve Hindistan dışındaki DGÜ'de 1979 ile 1995 arasında KB gelir sadece $50 artarken, orta gelirli ülkelerde üst orta gelirlerinden kaynaklanmak üzere $970, merkezi temsil eden son grupta ise tam $15.490 artmış. Bu farklı artışlarda merkez paralarının çevre paraları karşısındaki reel değer artışının başlıca etken olduğu bu verilerden ve satın alma gücü paritesine göre yapılan hesaplardan anlaşılıyor. Mal ile hizmet ve para ile sermaye akımları serbestleşirken, merkezin çevre ile güç farkı sanki paralar arasındaki pariteye yansımakta. Tabloyu çevrenin göreli fakirliğindeki artışı açıkça ortaya koymakta. Ne var ki ülke grupları için verilen ortalamalar mutlak fakirleşmenin varlığını gizliyor. Dünya Bankası'nın DGÜ ve OGÜ olarak sınıflandırdığı ve hakkında veri bulunan 95 ülkeden 44'ünün neredeyse yarıya yakınının 1985-95 arası dönemde KB yıllık büyüme hızı negatif, yani bu ülkeler giderek mutlak anlamda fakirleşmiş, 41 DGÜ'nün 22'si negatif büyüme gösterdiğine göre mutlak fakirleşme en yoksulların yarısından çoğunda, OGÜ'nün ise 22/54 %40'ında. Oysa aynı dönemde 25 tane yüksek gelirli ülke sınıfında, yani merkezde negatif büyümesi olan ülke sayısı sadece 3. Biri petrol fiyatı düşüşünden etkilenen zengin Körfez Şeyhliği, Birleşik Arap Emirlikleri, ikincisi SSCB'nin dağılmasıyla en büyük pazarını kaybeden Finlandiya, üçüncü. Tablo 3'ün net safi sermaye girişini gösteren ikinci bölümüyle, GOÜ'nün dış borç stoğunu gösteren tablo 4 yukarıdaki rakamlarla birlikte ele alındığında daha da ilginç sonuçlar ortaya çıkmakta. Belirgin biçimde DGÜ ve alt orta gelirli ülkelerde mutlak anlamda yoksulluk artarken GOÜ'nün dış borç stoğu neredeyse 4 katına çıkmış. 1980'de 561.4 milyar dolarken 1995'te 2 trilyon doları aşmış. Yani borçlar büyürken ülkeler büyüyememiş. Öyleyse bu ülkelerin borç stoğu artışı büyümeye dönük yatırımlar için alınan borçlarla ilgili değil. Öte yandan ticari kredileri, portfolyo yatırımları ve doğrudan yatırımları kapsayan özel net safi sermaye girişlerinin dağılımı şunu göstermekte.